Ayrım 11.
Buna karşılık öç alma davalarında diyet ödenmesi tamamen İslami bir uygulamaydı. Bu uygulama ise Sicilya üzerinden Avrupa'ya geliyordu. Dokakin kanununun esasları ve hükümleri bunlarla sınırlı kalmıyordu. Malisya halkından bir şahıs diğer bir şahsın besa ile koruması altında veya refakatindeyken o şahsı öldüren olursa, ölenin kabilesinin diğer üyeleri katilden öç almak hakkına sahip bulunuyorlardı. İşkodra Vilayet Salnamesi adı geçen eser sayfa 71. Keza bir şahıs yolda giderken falanca kişinin besa ve teminatındayım diye bağırarak havaya bir el ateş ederse yoluna devam etmek hakkına sahip bulunuyordu. Bu şahsın öldürülmesi halinde onu besa ile koruması altına almış olan şahsın öç almak hakkı bulunuyordu. İşkodra Vilayet Salnamesi adı geçen eser sayfa 71. Bu hükümden de anlaşılacağı gibi mafyoz toplum yapısının en önemli ilkelerinden biri olan koruyanlar korunanlar bağlamında besa ayrıcalıklı bir işlev görüyordu. Bu çerçevede besa grup içi dayanışmada bir yaptırım nedeni oluşturarak koruyanın korunanlar üzerinde baskı ve ipotek tesis etmesine imkan sağlıyordu. Bu nedenle Arnavutluk mafyoz toplum yapısı zemininde yerel güç odakları, yerel hukukun en çarpıcı yaptırımları olan Dokakin Kanunu ve BESA ile beslenip takviye edilerek hem kendi coğrafyasında hem de bağlı olduğu merkezi otorite bünyesinde yönlendirip yönetme iradesini gösterebiliyordu. BESA, Arnavut sosyal yaşamında en önemli gruplaşma, klanlaşma, çeteleşme ilkesi olarak işlev görürken, özellikle mücadele için kurulan örgütlerde Arnavutlara özgü yaşamsal dayanışmanın da harcını oluşturuyordu. Dokakin kanunu çerçevesinde bir malisör diğer malisörü kasıtlı olarak öldürürse, katilin mensup olduğu yerel güç odakları yani Cebelin alemdar, rüesa ve seçkinleri katili yakalayarak otoriteye teslim etmekle yükümlü bulunuyorlardı. Bu seçkinlerin katili yakalamak için yapacağı ödemeler katilin mal ve mülkünden ceza-i nakdiye olarak kesilip tahsil ediliyordu. İşkodra Vilayet Salnamesi adı geçen eser sayfa 71-72. Katilleri saklayanlara da katil muamelesi yapılıyor, aynı ceza uygulanıyordu. Saldırı, yaralama, hırsızlık, cinayet gibi suçları işleyenler kovente çağrılarak bu meclis tarafından yargılanıyordu. İşkodra Vilayet Salnamesi adı geçen eser sayfa 72. Kan davalarının mafyoz etkileri. Arnavutluk'taki kan davası olgusu Dokakin Kanunu hükümleri çerçevesinde ne denli düzenlenmiş olursa olsun yine de örfi, geleneksel yerel hukuk anlayışının ve Arnavutların mafyoz yaşam tarzının bir uzantısı konumunda bulunuyordu. Bu nedenle feodal karakterini muhafaza ediyordu. Nitekim kan davaları sosyal bakımdan da hem feodal unsurlara dayanıyor hem de feodal yerel güç odakları tarafından desteklenip deneklenerek yönlendiriliyordu. Dolayısıyla yine sosyal bakımdan feodal ilişkiler ağının pekişip gelişmesine neden oluyordu. Bu durum ise kaçınılmaz olarak mafyoz sonuçlar doğuruyor, Arnavutluk'ta mafyoz toplum yapısını ilke ve unsurlarını besleyerek sağlamlaştırıyordu. Kan davası uygulamalarıyla bunun yarattığı mafyoz etkiler şöyle özetlenebiliyordu. Dokakin kanunu ile yasal hukuki düzenin temel yaptırımı haline gelen kan davaları, Arnavutluk mıntıkasında bireysel yaşamın gelişmesini engelleyici bir rol oynuyordu. Kan davalarının belirleyici olduğu bir zemin üzerinde bireyler kendilerinin ve ailelerinin yaşamını güvenceye alabilmek için daha büyük oluşumların ve o oluşumların başında bulunan ayrıcalıklı güç odaklarının otoritesi altına giriyorlardı. Bu ayrıcalıklı güç odakları ise koruyucu, korumacı bir otoriteye sahip bulunuyorlardı. Dolayısıyla Arnavutluk mıntıkasında yaygın bir ayrıcalıklılar, koruyanlar, korunanlar oluşumuna rastlanıyordu. Korunanlar, koruyanlar oluşumu ise ayrıcalıklılar grubunu ortaya çıkardığı ve gereksinim duyduğu için tipik bir mafyoz yapılanma zemini oluşturuyordu. Böylece sıradan birey ve ailesi dahil olduğu kabile veya aşiretin ayrıcalıklı koruyucu otoritesine sığınarak bireysel iradesini aşiretin ayrıcalıklı reisi, beyi, dükası olan şahsa peşkeş çekiyordu. Bu oluşum bireyi sosyalize ederek toplumsal tercihlere sevk etmek yerine egemen bireysel otoritenin yönetimi altındaki grup içi potaya atarak eritiyordu. Böylece bu bölgede ortaya tabandan gelen destek ve katılımlarla pekişmiş olan tipik derebeyi otoritelerini çıkarıyordu. Derebeylik düzeni ise mafyoz toplum yapısının ve örgütlenmesinin en elverişli ortamını zeminini teşkil ediyordu. Kaldı ki bir malisörün falancanın koruması altındayım diyerek bağırmasına rağmen öldürülmesi halinde koruma iradesi bulunan ayrıcalıklı şahsın kan davası gütme hakkının doğması, Arnavutluk bölgesinde uygulanan ayrıcalıklar, koruyanlar, korunanlar ilişkisinin sadece sosyal sınıfsal alanda sınırlı kalmadığını gösteriyordu. Bu ilişkinin bir akrabalık bağına dönüştüğü görülüyordu ki kabile veya aşiret düzeyinde toplu bir akrabalık bağı tesis edilmesi söz konusu oluyordu. Ortaya çıkan yapılanma sadece kan davası konusunda ortak çıkarların savunulmasıyla sınırlı kalmıyordu. Yaşamın yasal, yasa dışı tüm alanlarında birey, bağlı olduğu grubun denetleyici ve koruyucu müdahalesine açık bir yaşam sürmek durumunda bulunuyordu. Bireyin grup disiplini içinde yaşaması ve ayrıcalıklı otoritenin denetimi altında bulunması, o grubun tüm değer yargılarını benimseyerek bireysel tercihlerini bir kenara bırakması sonucunu doğuruyordu. Kaldı ki grubun değer yargılarının başında yer alan namus, onur, gurur, şeref olguları yine grup yönetimi yani ayrıcalıklı yerel otorite tarafından belirlenerek şekillendiriliyordu. Unutmamak gerekir ki namus, onur, gurur, şeref gibi değerlerin moral boyutlarını ve buna bağlı yaptırımları da ilkesel olarak aynı ayrıcalıklı yerel otorite belirleyerek ortaya koyuyor, sıradan Arnavutlara benimsetiyordu. Örneğin şerefli bir erkek grup liderine, kabile, aşiret veya aile reisine kayıtsız şartsız saygı göstermek ve baş eğerek itaat etmek zorunda bulunuyordu. Reisin, beyin veya dükanın belirlediği sınırlar içinde yaşamayan, bireysel çıkarlarını grubun dolayısıyla ayrıcalıklı güç odağının çıkarlarının üzerinde tutan sıradan Arnavut, liderin ve çevresinin gözünde şerefini yitirmiş bir adam durumuna düşebiliyor, çevresindekiler tarafından da bu gözle görülerek aşağılanabiliyordu. Keza bir Malisör'ün kan davası gütmemesi, dolayısıyla Dokakin kanununa saygı göstermemesi de mümkün değildi. Bu şekilde davranarak şerefini yitiren bir Malisör'ün bölgeyi terk etmekten ve eğer fazla ileri gitmiş ise öldürülmekten başka kurtuluş çaresi kalmıyordu. Yerel şeref kavramı sosyal bir yaptırım aracı konumuna gelmiş bulunuyordu. Bu dünyanın dışındaki herhangi bir otorite ne denli çağdaş ve insancı haklara dayanan bir düzen tesis etmeyi vaat ederse etsin, bir Malisör yine de ayrıcalıklı yerel otoritenin koruyucu şemsiyesi altında yaşamak zorunda bulunuyordu. Zira ancak böyle yaparsa şerefli, saygıdeğer bir adam konumunu muhafaza edebiliyor, buna göre muamele görüyordu. Bir Arnavut paralı askerlik veya tetikçilik yapsa bile o BESA ile bağlanmış olduğu insanlara, bağlı olduğu grubun üyelerine veya ayrıcalıklı lideriyle yönetimine asla ihanet etmiyordu. Zira bu şerefsizce bir davranış olarak kabul ediliyor, yerel ilkeler çerçevesinde sadece kendisi cezalandırılmakla kalmıyor, ailesi ve akrabaları da taciz ediliyordu. Bu anlayış çerçevesinde Arnavutluk yabancı güçler tarafından ele geçirilebiliyor fakat egemen otoritenin dayattığı ahlak ve hukuk ilkeleri burada kesinlikle benimsenmiyor, sosyal zeminde yaşama geçirilemiyordu. Onlar yabancı otoritenin egemenliği altında bile olsalar yerel ahlak ve yerel hukuk kuralları çerçevesinde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Böylece mafyoz toplum yapısının bir başka tipik göstergesi ve ilkesi olan çifte ahlak, çifte hukuk anlayışı ve uygulaması ortaya çıkıyordu. Bu durumun en çarpıcı örneğini ise Dokakin Kanunu ile Osmanlı kanunlarının çelişmesi teşkil ediyordu. Arnavutluğu asırlarca egemenliği altında tutan Osmanlı merkezi yönetimi Osmanlı yasalarını burada bir türlü geçerli kılamıyordu. Dokakin Kanunu'nun esas aldığı kan gütme ve öç alma hakkı Osmanlı yasaları nezdinde yasa dışı eylemler olarak kabul ediliyor. Bu durumun sosyal yaşamda meydana getirdiği polisiye sonuçlar kaçınılmaz olarak merkez-yerel çelişkisini ve çatışmasını kızıştırarak tırmandırıyordu. Yüzyıllarca devam eden bu çelişkiyi veya çatışmayı ortadan kaldırmaya çalışan Osmanlı yönetimi hiçbir zaman başarılı olamıyor, yıkılış evresine girildiği süreçte bile aynı sorunlar bütün canlılığıyla varlığını muhafaza ediyordu. Örneğin İşkodra Vilayet Makamı 23 Teşrine evvel 1307 günü İşkodra halkına, ulemasına ve eşrafına hitaben bir bildiri yayınlıyordu. Bu bildiride kan gütme davalarının nedenli insanlık ve uygarlık dışı bir gelenek olduğu anlatılıyor, bunun terk edilmesi isteniyordu. Hemen iki gün sonra yani 25 Teşrini evvel 1307 günü de bir taahhütname yayınlanarak kan davasından vazgeçenler hakkında uygulanacak af hükümleri anlatılıyordu. Bununla da yetinilmiyordu. Kan davalarının yoğun biçimde uygulandığı Malisyalılar için de 28 Teşrini Sani 1307 günü ayrıca bir taahhütname yayınlanıyordu. Buna paralel olarak nasihatnameler bastırılıp dağıtılıyordu. İşkodra Vilayet Salnamesi adı geçen eser sayfa 137-139-143-147. Tüm bunlara rağmen amaçlanan sonuçlar elde edilemiyordu. Kan davası zemininde tesis edilen hiyerarşik suç piramidinin tepesinde bulunan ayrıcalıklı yerel güç odakları merkezi otorite ile işbirliği yapıyor fakat merkezi otoritenin tabana nüfuz etmesine izin vermiyordu. Merkezi otorite bu yönde etkili olmaya başlayınca ayrıcalıklı yerel otorite yerel şeref anlayışını ön plana çıkararak bu etkinliği kırabiliyordu. Yerel otorite bunu diplomatik yoldan veya merkezi yönetimdeki Arnavut kökenli devlet adamları vasıtasıyla yaptığı gibi silahlı mücadele başlatıp kan dökerek de gerçekleştirebiliyordu. Unutmamak gerekir ki yaygın ve yoğun kan davaları Arnavutluk'ta can güvenliğini adeta tamamen yok ettiği için yerel halk silahlanmak zorunda kalıyor ve buralarda silah adeta kutsal ve uhrevi bir nitelik kazanıyordu. Yoksulluktan bir tek öküzle tarlasını sürmek zorunda kalan Arnavut'un tüfeği omzunda olduğu gibi dükkanında çalışan bir sanatkarın da duvarında tüfeği asılıdır. Şehir pazarına, komşu köye değil köy çeşmesine kabını doldurmaya gidenin de silahı beraberindedir. Elhasıl silah Arnavut için bir süs olmaktan ziyade bir ihtiyaçtır. Çünkü Dokagin böyle demiş, böyle olmuştur. Süleyman Külçe, adı geçen eser, sayfa 378. Arnavutluk'ta birbiriyle kan davası olmayan şahıs kalmamış gibiydi. Bireyler, kabileler ve aşiretler adeta birbirine kurşun sıkmak için fırsat kolluyorlardı. Dolayısıyla insanlar elleri tetikte yaşıyorlardı. Kapısından çıkan şahsın hukuk ve hayatını silahından başka bekleyen, temin eden inzibati dini bir müeyyide yoktur. Mukadderat o tüfeğe can koruması için işlemek vazifesini ne kadar yüklemiş ise, aynı mikyas ve nispette de isteksiz kana girmeyi takdir etmiş olabilir. Süleyman Külçe, adı geçen eser, sayfa 378. Kan gütme hakkı ve Dokagin kanunu Arnavut sosyal yaşamına o denli nüfuz etmiş bulunuyordu ki, bu yerel hukuk anlayışı ve ilkeleri sadece Arnavutluk coğrafyasında uygulanmakla kalmıyordu. Arnavutlar kendi coğrafyaları dışında da kan davası güdüyor, hasımlarını katletmekten kaçınmıyorlardı. Üstelik bu uygulamalar zaman içinde unutulup yerini merkezi hukuk anlayışının ve ilkelerinin alması gerekirken böyle olmuyordu. Kan gütme olayları bütün canlılığıyla varlığını koruyor ve göz kırpmadan insanlar öldürülüyordu. Dahası Arnavutlar savaş sırasında yaşadıkları bir takım olayları bile kan davasına dönüştürerek düşmanlarını sivil yaşamda da izliyor ve fırsat bulunca öçlerini almaktan kaçınmıyorlardı. Nitekim böyle bir olay 12 Mart 1923 günü İstanbul'da cereyan ediyor ve Ramazan adlı bir Arnavut hasmı olan iki sivil Sırp'ı Yeni Cami avlusunda vurarak öldürüyordu. Olay ertesi günkü gazetelerde İstanbul ortasında bir kan davası, Arnavut Ramazan ailesini mahveden iki Sırp'ı dün Yeni Cami avlusunda cerh ve katletti başlığıyla duyuruluyordu. Vakit gazetesi 13 Mart 1923 sayfa 3. Arnavut Ramazan'ın kan gütmek ve öç almak amacıyla işlediği cinayet gazetede şöyle anlatılıyordu. Dün saat yarıma doğru Yeni Cami'nin arkasındaki kahvelerin önünde müthiş bir facia cereyan etmiştir. Kısaca boylu, başı kalpaklı, çelimsiz bir adam Yeni Cami'ye muvazi bulunan İsa Ağa'nın kahvesi önünde cebinden tabancasını çıkararak kendisinden birkaç adım ileride duran iki kişinin üzerine ateş etmeye başlamıştır. Tabanca sesleri ve mermi tesadüf edenlerin yaralanarak yere yuvarlanması İstanbul'un en kalabalık bir pazar yeri olan avlu ve civarında görülmemiş bir kargaşalık ve kaçışma husule getirmiştir. Üzerlerine ateş edilen iki kişiden biri yere düşerek bir hoş bir halde kalmasına mukabil, yanında bulunan arkadaşı elinde tabancası ile elan ateş etmekle devam eden adamın üzerine atılarak altına almış ve bu sırada cereyan eden bir rahmane mücadelede o da öldürücü bir yara ile diğer tarafa yuvarlanmıştır. Gerek mücadelenin devamı esnasında ve gerek ondan evvel atılan kurşunlardan iki kişi daha yaralanmıştır. Bu sırada Eminönü Polis Merkezi mürettebatından Ali Rıza Efendi vaka mahalline gelerek kendisine teslimi nefs eden yani teslim olan hadise failini polis merkezine isal etmiştir. Burada kendisine tevcih edilen suallere bu adam demiştir ki, ''İsmim Ramazan bin Salih'tir. Debre-i Bala'nın Viranköy ahalisindenim. Bundan birkaç zaman evvel memleketimden buraya küçük pazardan Bozkan çıkmazında ikamet eden kardeşim Helvacı Emrullah ile oturuyorum. O vakit Sırplar ordusunun arkasını keserek İyaşe ve Mühammat kollarını vurmak için bir takım çeteler teşkil etmişlerdir. Bizim köye 1,5 saat mesafede Burka Diya köylerine Yakup Gales İvzoviç ile kardeşi Teofil ve 3 arkadaşlarından mürekkep bir çete geldi.'' Bunlar benim gözümün önünde amcam Emin Ağa ile akrabalarımla İbrahim'i ve diğer bir ihtiyar kadını kestiler. Evimizi baştan aşağı yağma ederek ellerine ne geçirdiler ise alıp götürdüler. O zamandan beri bu adamlara karşı kalbimde sönmek bilmez bir kin ve intikam hissi uyanmıştı. Bir aralık memleketimden kalkarak İstanbul'a geldiğim zaman bunların tepe başında bir muhallebici dükkanı tuttuklarını öğrendim. Birkaç defa da uzaktan görmüştüm. Bütün Rumelilerin hemşehrileriyle toplandıkları Yeni Cami civarına bugün bazı işlerim için gelmek mecburiyetindeydim. Sabahleyin evden çıkarken tabancamı da üzerime almıştım. Kahvelerin önünde Yakup ile kardeşi Teofil'e de rast geldiğim zaman bütün naklettiğim bu hatırat başımda şimşek gibi bir devir yaptı. Efendim, kesilen akrabalarım, alıp götürülen hayvanat ve eşyamız hep gözümün önüne geldi. Kendimi kaybettim. Tabanca çekerek üzerlerine ateş etmeye başlamıştım. Teofil beni görerek hemen tanıdı, üzerime atladı. Bir aralık beni altına almaya muvaffak oldu. Fakat tabanca ile onun da hakkından geldim. Diğer iki kişinin daha yaralandığını işitiyorum ama onları tanımıyorum. Kendilerine karşı hiçbir husumetim yoktu. Tabancadan çıkan kurşunlarla rastgele yaralanmış olacaklar. Vakit Gazetesi, 13 Mart 1923, Salı, sayfa 3. Silah tutkusu. Kan davalarının hüküm sürdüğü tüm toplumlarda olduğu gibi burada da şerefli ve saygıdeğer Arnavut erkekleri kendi işlerini kendileri görüyor, adaleti kendi silahlarıyla bireysel ve grupsal çıkarları doğrultusunda tesis ediyorlardı. Bunu da ancak silahlarıyla icra edebiliyorlardı. Dolayısıyla bölgede büyük bir silah gereksinimi hissediliyordu. Gereksinim yüzyıllar boyunca varlığını sürdürüyor, can korkusu içinde yaşayan insanlar çeşitli yollardan ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlardı. Bu durumun kaçınılmaz bir sonucu olarak Arnavutluğun bazı yerlerinde yoğun biçimde hafif silahlar üretiliyordu. Eski zamanlardan beri Kosova vilayetinin Prizren sancağından ve Prizren'in 33 kilometre doğu cenubunda ve Şardağ'ın doğu eteğinden Üsküp şehrine 7 saat yakınlıkta Kalkandelen kasabası silah yapan bir Darüssaana, yani sanayi bölgesiydi. Süleyman Külçe, adı geçen eser, sayfa 381. Bu bölgede silah imalatının hangi dönemlere dayandığı bilinmiyor ve saptanamıyordu. Buna karşılık yapılan incelemeler sonucunda çok eski tarihlerden beri Anadolu'da Kalkandelen'de imal edilmiş olan silahlara rastlanıyordu. Nitekim eskiden beri Kalkandelen'de 300-350 aile tarafından silah imal edildiği de biliniyordu. Kalkandelen'deki silah ustaları en mükemmel ve son model silahları bile taklit edebiliyorlardı. Bunun dışında Arnavutların çeline, Anadoluların ise piştov dedikleri bir silah üretiyorlardı. Bu silah büyük rağbet görüyor, Rumeli'de ve Anadolu'da çok sayıda müşteri buluyordu. Bunlar çakmaklı ve kısa namlulu silahlardı. Dolayısıyla kolaylıkla belde taşınabiliyor, yakın mesafede kullanma olanağı veriyordu. Bunların ayrıca uzun namlulu olanları da üretiliyordu. Kalkandelen'de imal edilen uzun namlulu karanfil tüfekleri aynı zamanda en uzun menzilde bile etkili olabiliyordu. Çelineler, piştovlar, Türk işi ve Arnavut işi olmak üzere ikiye ayrılıyordu. 12. yüzyılda silah üretimi konusunda İşkodra Kalkandelen ile rekabet ediyordu. İşkodra'da üretilen çakmaklılar Kalkandelen mamullerine tercih ediliyordu. Zira İşkodra silahlarının namluları Avrupa'dan hazır getiriliyordu. Kalkandelen'de imal edilen silahlarda ise yerli üretim namlular kullanılıyordu. İşkodralılar kuyumculukta da gelişmiş oldukları için fil dişinden mercanlı ve gümüş işlemeli, gümüş oturtma kabzalı yatağanlar da yapıyorlardı. Merditalı Tuz adıyla şöhret kazanmış bulunan bir kuyumcu İşkodra silahlarını oturtma gümüş işleyerek 15 bin kuruşa satıyordu. Bu meblağ o dönemde küçük bir servet teşkil ediyordu. Süleyman Külçe, adı geçen eser, sayfa 382. 18. yüzyılın sonunda Kalkandelen'de 450 silah dükkanının faaliyet gösterdiği kayıtlara geçmiş bulunuyordu. Bu dükkanlar namlucu, kundakçı, silici, tüfekçi olmak üzere 4 gruba ayrılıyordu. Bunlar kendi uzmanlık alanları dahilinde üretim yapıyorlardı. Sonra üretilen parçalar birbirine monte edilerek silah ortaya çıkarılıyordu. Tüfek imalatçıları silahı genellikle tüccarlara satıyorlardı. Dört bir yandan gelen tüccarlar silah imal edilen tezgahların başında adeta kuyruklar oluşturarak sıra bekliyorlardı. Bu tüccarlar arasında en iyi müşterileri Musullular teşkil ediyordu. Musullu tüccarlar aldıkları silahların üzerine mutlaka Kalkandelen damgasını vurduruyorlardı. Böylece Bağdat yöresinde, İran ve Hindistan'da bu silahları yüksek fiyatlarla satıyorlardı. Kalkandelen silahlarında marka yerine Hasan sözcüğü kullanılıyordu. Tüfeğin horozu kaldırılıp namlunun ucundan bakılınca dipteki Hasan yazısı okunuyorsa o tüfeğin gerçek bir Kalkandelen mamulü olduğu anlaşılıyordu. 2-2,5 asır evvel her hafta tüccar yalnız Anadolu'ya Kalkandelen'den 20 yük çakmaklı kaldırırlardı. Haftada 20 yük, ayda 6 bin, senede 72 bin tüfek eder. Arnavutluğa ve Rumeli'nin başka yerlerinde de senede 10 bin kabul olunsa 82 bin tüfek çıkıp dağıtıldığı anlaşılır. Süleyman Külçe, adı geçen eser, sayfa 382. 19. yüzyılın ilk yarısından sonra çakmaklı tüfekler demode oluyor, yerini şişhaneli tüfekler alıyordu. Bunun üzerine Osmanlı ordusuna Martin tüfekleri dağıtılıyordu. Hemen ardından Avrupa'dan revolver geliyor, bu kez piştovların pabucu dama atılıyordu. Bu durum sürekli olarak Osmanlı merkezi yönetimiyle çatışan mafyos Arnavutları zor durumda bırakıyordu. Zira Arnavutlar merkezi yönetimin kuvvetleri karşısında boyun eğmek zorunda kalıyorlardı. Ancak aradan 10 yıl geçmişken 1883 yılında Bayram Gorgoniçi adlı bir Arnavut Martin tüfeğini taklit etmeyi başarıyordu. Bunun üzerine organize olan Arnavut silah üreticileri bu kez de sahte martinler üretmeye başlıyorlardı. Ancak çakmaklı tüfekler namludan doldurulurken martinler fişek atıyordu. Arnavutlar bunun da çaresini buluyorlardı. Eskiden sadece barut aldıkları Sırbistan'dan bu kez de boş fişek getirtmeye başlıyorlardı. Böylece kovan doldurculuk adıyla yeni bir meslek ortaya çıkıyordu. İbrahim Usta Ramko adlı bir silah imalatçısı kalkan delenmalı taklit martinilerin mekanizmasını yan tarafına tuğra basarak yazı yazıyordu. Ne var ki Abdurrahman Baliza adlı bir tüccar taklit martinleri Şam'da satarken yakalanıyor ve bu silahların kalkan delende üretildiğini itiraf ediyordu. Böylece son derece sıkı önlemler alınıyor, taklit martinler artık Arnavutluk dışına çıkarılamıyor, sadece bölgede kullanılıyordu. 1897 yılında Mavzer silahları üretilmeye başlanınca Osmanlı ordusunda Martin silahları bir kenara bırakılıyordu. Zira Mavzer daha modern bir silahtı. Ne var ki Arnavutların elinde Martinler bulunuyordu. Bu nedenle Osmanlı merkezi kuvvetleriyle girdikleri çatışmalarda Arnavutlar pek varlık gösteremiyor, boyun eğmek zorunda kalıyorlardı. Arnavutlar Mavzer'i de taklit etmek için uğraşıyor fakat başaramıyorlardı. Unutmamak gerekir ki Arnavutluk Akdeniz'de uzun bir sahile sahip bulunuyordu. Arnavutlar bu olanağı silah kaçakçılığı yaparak değerlendiriyordu. Üstelik kaçakçılığı örgütlü ve sistemli bir düzen içinde gerçekleştiriyor, aldıkları silahları muntazam bir şekilde iç kesimlere, dağlık bölgelere naklediyorlardı. Ancak kısa bir süre sonra silah kaçakçılığında da güçlükler baş gösteriyordu. Bunun üzerine Arnavutlar daha vahşice bir çözüm buluyorlardı. Bu Mavzer iştiyakı bir takım soysuzlara Osmanlı erlerini öldürerek elinden silahlarını almak hırsını verdi. Öyle zaman oldu ki iki kişi gidecek yere kurulacak bir pusuya düşerek ellerindeki silahları kaptırmamak için birkaç misli fazla asker göndermek mecburiyeti hasıl oldu. Süleyman Külçe, adı geçen eser, sayfa 384. Kısacası Arnavutlar gereksinim duydukları silahları elde edemeyince bu kez de Osmanlı askerlerini ve kolluk kuvvetlerini öldürerek ellerindeki silahları almaya başlıyorlardı. Bu da bölgede asayişsizliğin alıp başını gitmesi anlamına geliyordu. Arnavut zorbalar bununla da yetinmiyorlardı. Osmanlı merkezi yönetimi ve otoritesi zayıfladıkça yerel Arnavut zorbaları giderek mütecavizleşiyorlardı. Artık gereksinim duydukları silahları Osmanlı asker ve zaptiyelerini öldürerek elde etmekle de yetinmiyor, Osmanlı ordusuna ait cephanelikleri basarak temin ediyorlardı. Nitekim umursamazlıkları o dereceye varıyordu ki Arnavut zorbalar çarşıda pazarda omuzlarına astıkları Osmanlı silahlarıyla dolaşıyor, bunu gören Osmanlı kolluk kuvvetleri ise sadece seyretmekle yetiniyor, duruma müdahale edemiyorlardı. Kan davalarının son derece yaygın olduğu Arnavutluk'ta insanlar başlarına az sonra gelebilecek her türlü felaketi hesaba katarak yaşamak zorunda kalıyorlardı. Bu nedenle elleri sürekli tetikte bekliyorlardı. Öldürülmek tehlikesi karşısında kendilerini savunabilecekleri yegane araç olan silahlarını sürekli ellerinin altında bulunduruyorlardı. Bu da Arnavutluk mafyoz toplum yapısının pekişmesine ve bir girdap gibi toplumu adeta içine çekmesine neden oluyordu. Bir yandan geniş aile, kabile, aşiret düzeni içinde ayrıcalıklı yerel güç odaklarının belirleyici otoriteyi teşkil etmesi ve kan davalarının insanları grup içi silahlı dayanışmaya sokarak örgütlü, örfi, geleneksel yaşam tarzına zorlaması, diğer taraftan da merkezi yönetimin merkezi otoriteyi egemen kılarak yerelde varlığını hissettirmeye çalışması, yerel merkez çatışması bağlamında geniş kapsamlı sosyal komplikasyonlar doğuruyor, mafyoz oluşumlara daha fazla elverişli bir zemin hazırlıyordu. Merkezi yönetim genel hukuk ilkeleri çerçevesinde merkezi otoriteyi tesis etmek için mücadele verirken, yaygın kan davaları ile buna bağlı silahlanma, yasa dışı olayların ve yaşam tarzının yaygınlaşarak etkinlik kazanmasına neden oluyordu. Kan davaları ve silahlanma olgusu yerel çevrede yasal güvenliği yok edip kenara iterken bireysel ve örgütlü suç işlenmesine uygun bir ortam oluşturuyordu.